Ayrım 35.
Sayfa 405. Şimdi kış günü o öfkeli ihtiyarla çirkin kızını görmek için yaptığı yolculukta onun gözünde bir eğlenceydi. Her şeyin çok iyi, aynı zamanda çok eğlenceli olabileceğini tahmin ediyordu. Madem kız zengin, neden evlenmeyelim yani diye düşünüyordu. Fazla mal göz çıkarmaz ki. Tıraş oldu, şıklığına düşkün bir insan olarak artık kendisinde alışkanlık haline gelen bir titizlikle kokular süründü, sonra doğuştan sahip olduğu nazik ve aynı zamanda küçük dağları ben yarattım der gibi bir tavırla o güzel başını dimdik tutarak babasının odasına girdi. Prens Vasili'nin yanındaki iki uşak uğraşıp didiniyor, onu giydirmeye çalışıyor, prens de heyecanla etrafına bakınıyordu. Oğlunu görünce ona, "Hah, seni işte böyle görmek isterdim," der gibi başını salladı. Anatol yolculuk boyunca birkaç defa yapmış oldukları bir konuşmayı devam ettirerek, "Hayır, şaka etme babacığım, doğru söyle, gerçekten o kadar çirkin mi?" "Ha?" diye sordu. "Saçmalık yeter. En önemli şey şu, ihtiyar prense karşı çok saygılı olmaya ve akıllı davranmaya çalış." Anatol, "Eğer azarlamaya başlarsa ben giderim," dedi. "Ben öyle ihtiyarlardan nefret ederim." "Ne dedin?" "Unutma ki her şey senin tutumuna bağlı." Bu arada kadınlar bölümünde yalnız bakanlı oğlunun geldiği öğrenilmemiş, her ikisinin de tipleri iyice tarif edilmişti. Prenses Maria odasında tek başına oturuyor, içinde uyanmış olan heyecanı bastırmaya çalışıyordu. Aynaya bakarak kendi kendine, "Ne diye yazdılar, neden Niza bana bu işi açtı sanki? Böyle bir şey olamaz ki. Artık o hoşuma gitse bile hiçbir zaman onun yanında olduğum gibi görünemeyeceğim," diye söyleniyordu. Babasının bakışını hayalinden geçirdiği zaman içinde müthiş bir korku duyuyordu. Küçük prensesle Melbourne gereken bütün bilgiyi oda hizmetçisi Maşa'dan almışlardı. Bakanın oğlunun kara kaşlı, al yanaklı, yakışıklı bir delikanlı olduğunu, babasının nasıl ayaklarını güç bela sürükleyerek merdivenden çıktığını, oğlununsa bir kartal gibi nasıl basamakları üçer üçer çıkarak onu izlediğini hep öğrenmişlerdi. Çünkü prensesle Melbourne bu haberleri aldıktan sonra daha koridordan işitilen heyecanlı seslerle prensesin odasına girdiler. Küçük prenses karnını iki tarafa devire devire kendini güçlükle bir koltuğa bıraktı. "Geldiler Marie, biliyor musunuz?" dedi. Artık üzerinde sabahleyin giydiği bluz yoktu. En güzel elbiselerinden birini giymişti. Saçları iyice taranmıştı ama yüzündeki heyecan yüz hatlarının sarkmış ve canlılığını yitirmiş olduğunu gizleyemiyordu. Petersburg sosyetesindeyken giydiği bu elbise içinde ne kadar çirkinleştiği daha da göze çarpıyordu. Melbourne'de giyiminde o güzel körpe yüzünü daha çekici gösteren belirsiz bir değişiklik yapmıştı. "Demek olduğunuz gibi duruyorsunuz sevgili prenses. Neredeyse bu bayların salonda olduklarını haber verecekler, inmek gerekecek. Öyleyse hiçbir hazırlık yapmıyorsunuz." Küçük prenses koltuktan kalktı, hizmetçiyi çağırmak için çıngırağı çaldı, sonra telaşla, neşeyle Prenses Maria için süslü bir giyim şekli tasarlamaya başladı. Tasarladığını da yerine getirmeye koyuldu. Prenses Maria müstakbel nişanlının gelişi yüzünden heyecanlandığı için kadınlık gururunun kırıldığını hissediyor. Bu heyecanı duymamasının imkansız olduğunu iki arkadaşının da düşünmemesi daha çok gücüne gidiyordu. Kendi hesabına da onların hesabına da ne kadar utandığını söylemek heyecanını açığa vurmak demekti. Bundan başka süslenme tekliflerini reddetmesi ısrarla ve ardı arkası kesilmeyen şakalara yol açacaktı. Kıpkırmızı olmuştu. O güzel gözlerindeki ateş söndü, yanaklarında yer yer lekeler belirdi. Sonra sık sık olduğu gibi yüzünde sevimsiz bir kurbanlık koyun ifadesiyle kendisini Melbourne'le Liza'nın ellerine teslim etti. Her iki kadında gerçekten içten bir duygu ve giyimin insanın yüzünü de güzelleştireceği konusunda kadınların sahip oldukları saf, aynı zamanda kesin inanışla onu giydirmeye koyuldular. Liza uzaktan prensese yan yan bakarak, "Hayır, doğrusu ma bon ami, bu elbise güzel değil," diyordu. "Söyle de şu senin masakayı versinler, doğrusu bu." Masaka koyu yeşil bir renk, bu renkteki değerli kumaşlara verilen isim. "Belki de şu anda kaderin tayin edilecek. Bunun rengi çok açık. Güzel değil. Hayır, güzel değil. Güzel olmayan elbise değil. Prensesin yüzüyle bütün vücuduydu. Ama bunu ne Melbourne ne de küçük prenses hissediyordu. Onlara öyle geliyordu ki yukarıya doğru taranmış saçlara mavi bir kurdele iliştirilirse, kahverengi elbisenin üzerinden mavi bir eşarp sarkıtılsa ve buna benzer işler yapılsa her şey düzelecekti. O korkulu yüzü, o vücudu değiştirmenin imkansız olduğunu, onun için o yüzün çerçevesini, süsünü ne kadar değiştirseler onun gene zavallı ve çirkin görüneceğini unutuyordu. Prenses Maria'nın uslu uslu boyun eğdiği 2-3 değişiklikten sonra saçları yukarı doğru taranıp da bu taranış onu büsbütün değiştiriyor, yüzünü daha da çirkin gösteriyordu. Süslü masaka elbisesini giyerek mavi bir eşarpla durduğu zaman küçük prenses iki defa etrafından dolaştı. Küçük eliyle elbisenin şurasındaki burasındaki kırışıklıkları düzeltti. Eşarbı biraz çekiştirdi. Başını bir sağa bir sola eğerek ona baktı. Sonra kararlı bir tavırla ellerini iki yanına şiddetle indirdi. Hayır, olmadı. Hayır Marie, doğrusu bu size yakışmıyor. Gündelik gri elbisenizle sizi daha güzel buluyorum. Hayır, hatırım için deneyin bunu. Hizmetçiye, Katya, prensese gri elbisesini getir dedi. Sonra güzel bir şey yaratmanın verdiği bir sevinçle gülümsedi. Bakın Mabel Byrne, göreceksiniz bunu nasıl yapacağım. Ama Katya istenilen elbiseyi getirdiği vakit Prenses Maria hala aynanın önünde hareketsiz duruyor, yüzüne bakıyor ve aynada gözlerinin yaşla dolduğunu, dudaklarının da hıçkırarak ağlayacakmış gibi titrediğini görüyordu. Melbourne, "Hadi prenses, küçük bir çaba daha," dedi. Küçük prenses elbiseyi hizmetçinin elinden alarak Prenses Maria'ya yaklaşıyordu. "Hayır. Bu sefer bu işi çok sade ve şirin bir şekilde yapalım," diyordu. Küçük prensesin, Melbourne'ün ve nedense gülmeye başlayan Katya'nın sesleri, kuş cıvıltısına andıran neşeli bir cıvıltı halinde birbirine karışıyordu. Prenses Maria, "Hayır, bırakın beni," dedi. Sesi o kadar ciddi, o kadar acı doluydu ki o kuş cıvıltıları hemen kesildi. Hepsi o gözyaşlarıyla dolu ve onlara açık açık yalvararak bakan düşünceli güzel gözlere baktılar. O zaman ısrar etmenin faydasız, hatta zalimce bir şey olduğunu anladılar. Küçük prenses, "Hiç olmazsa saç tuvaletinizi değiştirin," dedi. Sonra Melbourne'e dönerek ona azarlar gibi söyledi. "Size söylemiştim, Maria'nın öyle bir yüzü var ki bu çeşit saç biçimleri ona gitmez. Hiç ama hiç gitmez. Allah aşkına değiştirin şunu." Prenses Maria'nın gözyaşlarını güç bela tuttuğunu belli eden sesi duyuldu. "Bırakın beni. Bırakın beni. Benim için hepsi bir." Melbourne ile küçük prenses kendi kendilerine Prenses Maria'nın bu durumda çok çirkin olduğunu, her zamankinden daha çirkin göründüğünü itiraf etmek zorundaydılar. Ama artık iş işten geçmişti. Prenses Maria onlara çok iyi bildikleri düşünceli, hüzünlü bir ifadeyle bakıyordu. Bu ifade onların içinde Prenses Maria hesabına bir korku uyandırıyordu. Bu duyguyu prenses başka kimse de uyandırmıyordu ama onlar biliyorlardı ki genç kızın yüzünde böyle bir ifade belirdiği vakit hiç konuşmaz, kararları da kesin olurdu. Liza, "Değiştireceksiniz değil mi?" dedi ve Prenses Maria hiçbir cevap vermeyince odadan çıktı. Prenses Maria yalnız kalmıştı. Liza'nın istediğini yerine getirmedi. Saçlarının biçimini değiştirmek şöyle dursun, aynada kendine bakmadı bile. Kuvveti bitmiş gibi ellerini de gözlerini de indirmiş, sessizce oturuyor, düşünüyordu. Hayalinde bir eş, bir erkek, kuvvetli, üstün ve anlaşılmaz bir çekiciliği olan, onu birden bambaşka mutlu bir aleme alıp götüren bir varlık canlandırıyordu. Kendi çocuğunu düşünüyordu, tıpkı bir akşam önce süt ninenin kızının kucağında gördüğü çocuk gibi. Onu bağrına bastığını hayalinden geçiriyordu. Kocası ayakta duruyor ve ona da çocuğa da sevgiyle bakıyordu. "Hayır, bu olamaz. Ben o kadar çirkinim ki," diye söylendi. Kapının öbür tarafından hizmetçi kızın sesi duyuldu. "Çaya buyurun, prens şimdi salona çıkıyor." Prenses Maria irkildi ve düşündüğü şeylerden korktu. Aşağıya inmeden önce ayağa kalktı, dua odasına girdi ve bir kandille siyah yüzü aydınlanan büyük bir İsa tasvirine gözlerini dikerek birkaç dakika ellerini bitiştirmiş olarak karşısında durdu. Prenses Maria'nın içinde ona acı veren bir şüphe vardı. Acaba sevgi denilen mutluluğu bir erkeğe karşı bir kadın olarak duyması mümkün müydü? Evliliği düşününce hayalinde bir aile mutluluğu içinde çocuklar canlanıyordu. Ama asıl kuvvetli ve gizli isteği bir kadın olarak sevgiyi yaşamaktı. Bu duygu başkalarından hatta kendi kendinden de saklamaya çalıştıkça içinde daha da kuvvetleniyordu. "Allah'ım," diyordu, "kalbimde uyanan bu şeytanca duyguları nasıl bastırabilirim? Emirlerini rahatça yerine getirmek için bu kötü düşüncelerden, onları bir daha aklımdan geçirmemek üzere nasıl sıyrılayım?" Bu soruyu sorar sormaz Tanrı'nın verdiği karşılığı yüreğinde buluyor gibi oldu. "Kendin için hiçbir şey isteme, hiçbir şey arama, heyecana kapılma, haset etme. Bütün insanların olduğu gibi senin kaderinde bilinmeyen bir şey olarak kalmalıdır. Gene de her şeye hazırmış gibi yaşa. Eğer Tanrı seni evlilik görevleriyle denemeyi isterse, onun iradesini yerine getirmeye hazırlan." Bu sakinleştirici düşünceyle Prenses Maria, ama gene de bu dünyaya yakışan yasak bir aşk yaşamak ümidiyle içini çekerek haç çıkardı ve artık elbisesini de saç biçimini de içeriye girdiği zaman ne söyleyeceğini de hiç düşünmeden aşağıya indi. İnsanın saçlarından bir tek kılı bile iradesi olmadan düşürmeyen Tanrı'nın emri yanında bütün bunların ne önemi olabilirdi? Prenses Maria içeri girdiği vakit Prens Vasili oğluyla birlikte misafir odasına gelmişti. Orada küçük prenses ve Melbourne'le konuşuyorlardı. Genç kız o ağır yürüyüşüyle topuklarına basa basa içeri girdiği zaman erkeklerle Melbourne ayağa kalktılar. Küçük prenses de onu erkeklerle göstererek "Vola Marie," dedi. İşte Maria. Prenses Maria hepsini görüyor, hem de iyice görüyordu. Prens Vasili'nin onu görünce bir an için ciddileşerek hareketsiz kaldığını, birden gülümsediğini de kendisinin nasıl bir etki bıraktığını merakla misafirlerin yüzlerinde okumaya çalışan küçük prensesin yüzünü de görüyordu. Kurdelesi, güzel yüzü ve ona doğru çevirdiği her zamankinden daha heyecanlı bakışıyla Melbourne'ü de görüyordu ama onu göremiyordu. Yalnız odaya girdiği sırada kendisine yaklaşan büyük, parlak ve harikulade güzel bir şey fark etmişti. Genç kıza önce Prens Vasili yaklaştı. Prenses Maria elinin üzerine eğilen saçsız başı öptü ve prensin sözlerine karşılık vererek aksine onu çok iyi hatırladığını söyledi. Sonra Anatol ona yaklaştı. Prenses Maria onu hala göremiyordu. Yalnız yumuşak bir elin parmaklarını kuvvetle tuttuğunu, sonra üst tarafında pomatla iyice yatırılmış çok güzel kumral saçlar bulunan beyaz bir alna elinin hafifçe dokunduğunu hissetti. Ona baktığı vakit genç adamın yakışıklılığına şaşırıp kaldı. Anatol sağ elinin baş parmağını üniformasının delikli düğmesine geçirmiş, göğsünü kabartmış, sırtını hafifçe arkaya vermiş, yana attığı ayağını sallayarak başı eğik, hiç konuşmadan neşeli neşeli prensese bakıyordu. Onu hiç düşünmediği belliydi. Anatol uyanık, hazır cevap ve güzel konuşmasını bilen bir insan değildi. Buna karşılık sosyetede çok değer verilen bir özelliği vardı. Daima sakin durabiliyor, hiçbir şey kendine olan güvenini bozmuyordu. Kendine güveni olmayan bir insan ilk tanışmada susar, sonra susmasının yakışıksızlığını anladığını belli ederek bir şeyler söylemeye kalkışırsa işi berbat eder. Ama Anatol susuyor, ayağını sallıyor, neşeyle prensesin saç biçimini seyrediyordu. Böyle sakin sakin uzun bir süre hiç konuşmadan durabileceği belliydi. Bu haliyle eğer bu sessizlikten rahatsız olan varsa buyursun konuşsun, ben konuşmak istemiyorum diyor gibiydi. Bundan başka kadınlara karşı takındığı tavırlarda her şeyden çok merak, korku, hatta sevgi uyandıran bir hava vardı. Bu haliyle kendi üstünlüğünü kavradığını ve onları küçümsediğini belirtiyordu. Sanki sizin ne olduğunuzu bilirim ben, bilirim. Hem ne diye sizinle uğraşayım sanki? Hemen de her şeye hazırsınız diyordu. Belki de kadınlarla karşılaştığı vakit bunu düşünmüyordu. Hatta böyle şeyler düşünmediği muhakkaktı. Çünkü zaten az düşünürdü ama öyle bir hali, bir havası vardı. Prenses Maria bunu sezdi. Onu meşgul edeceğini düşünmek cüretinde bile bulunmadığını belirtmek istiyormuş gibi ihtiyar prensle konuşmaya başladı. küçük prensesin beyaz dişlerinin üzerinden ikide bir yukarı kıvrılan üstü hafif tül dudakçığı ve ince sesi sayesinde konuşma hareketli, herkesi ilgilendiren bir hal aldı. Küçük prenses, Prens Vasili'yi neşeli, geveze insanların tanıdıkları şakacı bir tavırla karşılamıştı. Böyle bir tavır, bunu takınan insanla diğerleri arasında çoktan beri var olan şakalı, neşeli, çoğu herkes tarafından bilinmeyen, eğlenceli anıların bulunduğunu düşündürür. Oysa Prens Vasili ile küçük prenses arasında böyle anılar olmadığı gibi olamazdı da. Öyleyken Prens Vasili de bu havaya ayak uydurmuştu. Küçük prenses hiçbir zaman olmamış gülünç olayların anıları içine pek az tanıdığı Anatoly'de sürüklemişti. Melbourne bu herkesi ilgilendiren anılara katılmış, hatta Prenses Maria da memnunlukla bu neşeli anılara katıldığını hissetmişti. Küçük prenses tabii Fransızca olarak Prens Vasili'ye, "İşte şimdi hiç olmazsa sizden tam anlamıyla yararlanacağız," diyordu. Hem de bu Anet'teki toplantılara benzemiyor, onlardan hep kaçardınız. Şimdi Şeranet'i hatırlıyorsunuz tabii. Siz Anet'in yaptığı gibi politikadan söz etmeyeceksiniz ki. Ya bizim küçük çay masasını hatırlıyor musunuz? Tabii. Küçük Prenses Anatole sordu. Siz niye hiç Anet'e gelmediniz? Sonra göz kırparak, ha biliyorum biliyorum dedi. Kardeşiniz İpolit bana yaptıklarınızı anlatmıştı. Sizi gide sizi. Küçük parmağını onu tehdit ediyormuş gibi salladı. Daha Paris'teyken yaptığınız marifetleri biliyorum. Prens Vasili sanki genç kadın oradan kaçacakmış da kendisi ona güçlükle engel oluyormuş gibi küçük prensesin eline sımsıkı yakalayarak oğluna döndü. Peki İpolit sana söylemedi mi diye sordu. Sana sevimli prensese çılgınca aşık olduğunu, prensesin onu kapı dışarı ettiğini söylemedi mi? Sonra Prenses Maria'ya döndü. O kadınların incisidir prenses. Paris'in sözü geçince Melbourne'de bunu fırsat bilerek anılarıyla herkesi ilgilendiren konuşmalara katıldı. Cesaret göstererek Anatole'nin Paris'ten çoktan mı ayrıldığını ve bu kentten hoşlanıp hoşlanmadığını sordu. Anatole Fransız kızına gülümseyerek bu soruya seve seve karşılık verdi. Genç kıza bakarak onunla vatanı konusunda sohbet etmeye başladı. Güzel Burn'i gördüğü anda buraya Lisie Gori'den canının sıkılmayacağını düşünmüştü. Onu tepeden tırnağa süzerek hiç de fena değilmiş diye söylenmişti. Hiç fena değilmiş. Bu Nedime. İnşallah bana vardığı vakit bunu da yanına alır. Şirin bir şey bu küçük. İhtiyar prens acele etmeden çalışma odasında giyiniyor, kaşlarını çatmış, ne yapacağını düşünüp duruyordu. Bu konukların gelişi canını sıkmıştı. Bu Prens Vasili ile oğlu benim neyime gerek? Prens Vasili gevezenin biri, boş bir adam. Herhalde oğlu da ondan pek farklı değil diye homurdanıyordu. Bu misafirlerin gelişiyle daima bastırmaya çalıştığı, çözülmemiş bir sorunun içinde yeniden belirmesine kızıyordu. İhtiyar prens bu konuda kendi kendini daima aldatmıştı. Sorun şuydu. Bir gün Prenses Maria'dan ayrılmaya, onu kocaya vermeye razı olabilecek miydi? Prens bu soruyu hiçbir zaman kendisine doğrudan doğruya sormaya cesaret edemiyordu. Çünkü soracak olursa kızının hakkına saygı göstererek karşılık vereceğini biliyordu. Onun hakkına saygı göstermekse yalnız kendi duygularına değil, bütün hayat tarzına aykırı bir şeydi. Ona pek az değer veriyormuş gibi görünmesine rağmen Prenses Maria'sız bir hayat, Prens Nikolay Andreyeviç'e akıl almaz bir şey olarak görünüyordu. Hem neden kocaya varsın yani diye düşünüyordu. Mutlu olamayacağı muhakkak. İşte Liza, Andrey ile evli. Öyle sanıyorum ki bugün ondan daha iyi bir koca zor bulunur. Öyleyken hayatından memnun mu? Sonra bizim kızı sevip de kim alacak? Çirkin, beceriksiz bir kızdır. Onu çevresi için, zenginliği için alırlar. Hiç evlenmeden yaşayan yok mu? Öylelere daha mutlu olurlar. Prens Nikolay Andreyeviç giyinirken öyle düşünüyordu ama her şeye rağmen daima geriye attığı o sorunun bir an önce çözümlenmesi gerekiyordu. Prens Vasili'nin bir evlenme teklifi yapmak için oğlunu getirdiği belliydi. Herhalde o gün ya da ertesi günü kesin bir karşılık isteyecekti. Adı sanı vardı, sosyetede de oldukça iyi bir mevki sahibiydi. Prens, ne yapalım, ben de razıyım, yeter ki kıza layık olsun, bunun böyle olup olmadığını da göreceğiz diye söyleniyordu. Yüksek sesle, bunun böyle olup olmadığını göreceğiz işte diye tekrarladı. Göreceğiz bakalım. Sonra her zamanki gibi dinç adımlarla misafir odasına girdi. Oradakileri şöyle bir gözden geçirdi, küçük prensesin elbise değiştirdiğini, Bernie'nin kurdela takmış olduğunu, Prenses Maria'nın o çirkin saç biçimini, Bernie ile Anatol'ün gülümseyişlerini, herkes konuşurken kızı Prenses Maria'nın yapayalnız kaldığını bir anda fark etmişti. Öfkeyle kızına bakarak aptal gibi giyinmiş kuşanmış diye düşündü. Utanmaz, adamın ona aldırdığı bile yok. Prens Vasili'ye yaklaştı. Hoş geldin, hoş geldin. Görüştüğümüze memnun oldum. Prens Vasili her zamanki gibi kendine güvenen, kayıtsız bir tavırla çabuk çabuk konuştu. Değerli bir dost için 7 verslik yol yol değildir. Bu benim öbür oğlum, sevmeni ve korumanı dilerim. Prens Nikolay Andreyeviç Anatoli'yi tepeden tırnağa süzdü. Aslan gibi, aslan gibi dedi. Hadi gel bakalım öp beni. Genç adama yanağını uzattı. Anatol ihtiyar adamı öptü, sonra hiç heyecanı kapılmadan sakin sakin babasının kendisine anlattığı münasebetsizliklerden birini yapacak mı diye merakla ona baktı. Prens Nikolay Andreyeviç her zamanki yerine divanın köşesine oturdu. Yanına Prens Vasili'nin oturması için bir koltuk çekti, yer gösterdi ve politik olaylarla olup bitenler hakkında sorular sormaya başladı. Prens Vasili'nin anlattıklarına dikkatle dinliyor gibiydi ama gözlerini Prenses Maria'dan ayırmıyordu. Prens Vasili'nin son sözlerini tekrarlayarak "Demek artık Potsdam'dan yazıyorlar öyle mi?" diye sordu. Birden yerinden kalkıp kızına yaklaştı. "Sen misafirler için mi böyle süslendin ha?" diye sordu. "Güzel, çok güzel olmuşsun. Konukların yanına yeni bir saç tuvaletiyle çıkmışsın. Ben de sana gene konukların yanında söylüyorum ki bundan böyle benden izin almadan kılığını kıyafetini değiştirmeyeceksin." Küçük prenses kızararak Prenses Maria'yı savundu. "Kabahat bende, Momper." Prens Nikolay Andreyeviç kalktı, gelinin önünde topuklarını birbirine vurarak "Siz dilediğinizi yapabilirsiniz," dedi. "Ama onun kendisini çirkinleştirmeye ihtiyacı yok. Zaten çirkin." Ağlayacak hale gelen kızına artık önem vermeden tekrar yerine oturdu. Prens Vasili, "Aksine bu saç tuvaleti prensese çok yakışıyor," dedi. Prenses Nikolay Andreyeviç Anatol'e dönerek, "Gel bakalım prens oğlumuz, adın neydi?" dedi. "Gel bakalım, konuşup tanışalım."